kokusu. Leyla kokusundan hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Her pazartesi bu saatte spikerimiz Yasemin Pamukçu'nun cıvıl cıvıl sesi karşılardı sizi ama ufak bir rahatsızlığı nedeniyle bugün bizimle değil Yasemin. Bugün programı hazırlayan ben Didem Güner'i ve kumanda masasında Recep Özdem teknisyen arkadaşım sesimizi birlikte ulaştıracağız size. Uzun yıllardır TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu programlar yapıyorum ama mikrofonda çok fazla deneyimim yok. Bu yüzden hemen başta söylüyorum, sürçülisan edersem affola. Bizi radyo ve internet üzerinden dinleyebileceğiniz gibi TRT Dinle Mobil uygulaması aracılığıyla da dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Yayın sırasında 090-312-463-3421 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz ve her zaman leylakkokusu@trt.net.tr adresine ya da TRT Leylak Kokusu Instagram hesabımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Az sonra çok değerli bir isimle buluşturacağım sizi. Ama önce bir şarkı dinleyelim. Ben bir nefes alıp heyecanımı bastırayım.
Unutkan derinin
Evet, şimdi telefon hattımızın diğer ucunda çok değerli bir konuğumuz var. Doktor Bahar Eriş. Kendisiyle çok güzel bir etkinliği konuşacağız. Gelecek anneden başlar ana fikriyle yola çıkan bir etkinlik bu. Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı ebeveyn uzman buluşma platformu Mom Talks. Merhaba Bahar Hanım.
Merhabalar.
Evet, bu etkinlik dördüncü kez düzenleniyor bu yıl. Evet. Önce biz biraz geriye gidelim. Nasıl başladı diyelim, ama önce ben böyle radyoda, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda özellikle yabancı sözcükleri kullanmayı çok sevmiyorum ama bu etkinlik yurt dışında ortaya çıktığı için herhalde bu orijinal ismi olduğu için böyle kullanılıyor değil mi?
Aslında şöyle, bu fikir ilk olarak 2017 yılında ortaya çıktı. O dönemde sosyal medyada çok fazla anne çok paylaşımlar yapıyordu ve bazen yapılan paylaşımlar sadece o annenin kendi çocuğuyla ilişkisi bazında olmasına rağmen sanki geneli yansıtıyor gibi bir imaj vardı. Dolayısıyla bazen yanlış bilgilendirmeler de söz konusu oluyordu. Benim de aklıma şöyle bir fikir geldi. Yani doğru bilgiye ulaşmak gerçekten önemli. Bunu bir zirve çerçevesinde annelerle uzmanları bir araya getirerek yapmak iyi olur diye. Ve o dönemde ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesiydim. Oradaki kadroyla da görüştük. Hani üniversitede yapalım mı bunu diye. Meşhur TED konuşmaları var. TED Talks. Evet. Biraz o bizi, herkesi çok etkiledi. Şu anda nasıl bir organizasyon olursa olsun herkes sonuna bir talks ekliyor, farkındasın.
Evet.
Bizde de öyle bir şey oldu. Açıkçası belki ileride de uluslararası bir platform olabilir düşüncesiyle de biraz İngilizce tutmak istedik. Kaldı ki bu yıl ilk defa dünyaya da açıldı ve yabancı uluslararası konuşmacımız da olacak. O anlamda çok da kötü bir tercih değilmiş, ama tabii ki belki ilk baştan o şekilde başlamış olsa, Türkçe başlamış olsa daha iyi olabilirdi diye şimdi düşünmüyor değilim. Fakat bir girişimde bulununca da bu isimlerin marka tescilleri oluyor, birçok yasal prosedür oluyor. Öyle ha deyince tekrar değiştirmek mümkün olmuyor. Ama uluslararası mahiyetinden ötürü çok da kötü değil diye düşünüyorum. Hani ileride belki başka ülkelerde de düzenleme gibi bir imkan olabilir. Dediğiniz gibi bu yıl dördüncü kez düzenleyeceğiz. Aslında beş olacaktı, fakat geçen yıl pandemiden dolayı gerçekleştiremedik.
Evet.
Bu yıl da yine pandemi koşulları devam ediyor. Normal koşullar altında fiziksel bir ortamda yüz yüze salonda yaptığımız bir etkinlikti. Ama dedik ki bir yıl daha atlamayalım. Bu yıl online ortamda düzenleyelim. Hem bu dijital deneyimi de kazanmış oluruz. Aynı zamanda fiziksel olduğunda sadece İstanbul ve çevre yakın illere ulaşabiliyorduk. Başka illerden gelen insanlar da oluyordu, ama şu anda dünyaya açıldık. Yani şu anda görüyoruz, katılacak olanlar arasında 20 Mart'ta online bir etkinlik olduğu için Bolivya bile var, Liechtenstein var, işte
harika.
Dünyanın çok uzak, Avustralya'dan Avusturya'ya, Belçika'dan İsviçre'ye, Danimarka'dan Hollanda'ya, Urfa'dan İzmir'e, Adana'dan Afyon'a, yani
çok
her
güzel
yere ulaşma imkanımız olduğu için.
Belki de bu
mutluyuz.
Bir avantaj oldu, bu kısıtlanmış durum. Biz kısıtlanmış
kesinlikle
haldeyiz ama evet.
Yani şöyle düşündüm Didem Hanım. Gerçekten yani bu bir aslında hayatla ilgili mesaj da olarak aldım. Hiçbir zaman her şey kendi içerisinde tamamen olumsuz değil. Her olumsuzluğun içerisinde olumlu bir taraf da oluyor. Bunu görmek, bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında çok olumlu oldu. Evet, tabii ki pandemi sona ersin, tabii ki tekrar bir araya gelelim. Ama belki bu yıl ilk defa daha önce hiç şansı olmayan insanlar buraya katılma şansı bulacaklar. Çok gerçekten güzel bir içerik hazırladık. Çok özenli davranıyoruz bu konuda. En iyi uzmanları, en kaliteli bilgiyi anne babalara ulaştırmaya çalışıyoruz. O açıdan herkesin buna ulaşabilecek olmasından mutluyuz.
Evet, Bu yıl kimler var acaba programda?
Bu yıl programımızda şimdi oturumlarımız oluyor. İlk oturumda ilham verenler diyoruz. Her yıl ilk oturumumuzda ilham veren kadınlar ve anneler oluyor. Saadet Özkan Efe var. Bu çocuklarda istismar konusuyla mücadele eden UCİM Derneği'nin kurucusu. Onun dışında Profesör Sinan Canan var. Nörobilim uzmanı. Başarı uzmanı Mümin Sekman. Çok özür dilerim. Yazar Azra Cohen. Onun dışında farkındalıkla ebeveynlik konusunu konuşacak Bahçeşehir Üniversitesi'nden Profesör Bilge Uzun. Yine çocuklar için farkındalıkla ebeveynlik konusunda çalışan yazar Güneş Ulur. Nihan Kaya var yazar. İyi Aile Yoktur kitabının yazarı. Bir de uluslararası bir New York Times bestseller yazarı, aynı zamanda klinik psikolog olan Rick Hansen var. Kendisinin Türkçe'ye çevrilmiş kitapları da var. Çok değerli biri. Hı hı. Mesela bu daha önce yapması zor bir şeydi. Yani bizim Rick Hansen'ı ayarlayıp Türkiye'ye getirip konuşmacı olarak konuk etmemiz normal koşullarda çok zor olurdu. Ama böyle bir imkan doğdu bu yıl. Bayağı zengin bir program var. Temamızda zorluklardan güçlü bir biçimde çıkabilmek. Sanıyorum bütün ebeveynlerin, anne babaların, herkesin de bu konuyla ilgili bilgi sahibi olacağını olmak isteyeceğini düşünüyorum.
Kesinlikle.
Çünkü pandemi gerçekten ebeveynleri de çok zorladı. Yani çocukları tabii ki zorladı, okula gidemediler ama özellikle çalışan anne babalar hem işlerini, hem ev sorumluluklarını, hem çocukların eğitimini yürütmekte ve hem de hayatın normal akışındaki zorlukları yürütmekte güçlük çektikleri için bu eğitimden değerli bilgiler edineceklerini, kazanımlar sağlayacaklarını düşünüyoruz.
Evet, gerçekten çok zor bir dönemdi. Uzun bir zaman, yani bir yılı tamamlıyoruz neredeyse.
Evet.
Biraz alıştık gibi ama gerçekten ev içinde ebeveynlerle çocukların ilişkileri de çok gerginleşti zannediyorum bu dönemde. Aile içi iletişim için neler önerirsiniz? Yani bu zor dönemde özellikle annelere sanıyorum çok büyük bir görev düşüyor.
Şöyle, tabii her ailenin koşulları birbirinden çok farklı. Çok farklı evlerde pandemi çok farklı şekillerde yaşanıyor. Kimi evde belki anne çocukla daha çok ilgilenebiliyor. Kimi evde aynı ilgiyi gösteremeyebiliyor. Eşler arasındaki sorumluluk kimi evde eşit paylaşılıyor, kimi evde sadece bir tarafın üzerinde oluyor. Dolayısıyla her evde, her aile ortamında durum farklı. Bu dönemde aileler için en önemli bilgi şu: çocuklar ailelerinin kaygılarından çok etkileniyorlar. Yani eğer ki anne baba aşırı kaygılı bir tutum sergiliyorsa eğer, çocuk da o kaygıyı alıyor. Dolayısıyla tabii ki zor ama anne babaların çocukları yanında özellikle çok kaygı verici konuşmalar yapmamaları, felaket senaryoları çizmemeleri çocukların zihinsel sağlığı, psikolojik sağlığı açısından çok büyük önem taşıyor. Onlar yanında yaptığımız konuşmalara dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuçta beyin gelişimi ve genel olarak gelişimi devam eden taraf çocuklar. Biz onlara model olmakla yükümlüyüz. Beyin gelişimini tamamlamış kişiler olarak sözlerimizle, davranışlarımızla, yaklaşımlarımızla onların kaygılarını giderecek şekilde davranmamız önemli. Aynı şekilde eğitim meselesinden söz ederken de belki bizim bir takım endişelerimiz olabilir. Bu yıl içerisinde gerçekten çocuklar eğitim açısından çok zor bir dönem yaşadılar. Bazı çocukların eğitime erişimi çok olumsuz etkilendi. Ama yine de biz çocuklarımızın yanında eğitim sisteminden konuşurken çok olumsuz şeyler söylersek onların öğrenme motivasyonlarını da aşağı çekmiş oluruz. Zaten kötü olan durumu daha da kötüye götürmüş olabiliriz. Bence bunlar önemli. Aileler tabii kendilerini de korumaya çalışmalılar. Çünkü oksijen maskesini önce kendine sonra çocuğuna tak diye bir uyarı vardır uçaklarda. Evet. O yüzden mümkün olduğunca kendilerine de nefes alabilecekleri molalar yaratmaları, kendileri hobileri varsa bunlarla ilgilenecek zamanlar yaratmaları kendi psikolojik sağlıklarını düzenlemek açısından büyük önem taşıyor. Ancak bu sayede çocuklara daha pozitif yaklaşmak mümkün oluyor. Çünkü siz sürekli stresliyseniz bu çocuğa olan iletişiminize de yansıyor. O yüzden anne babaların kendilerine de şefkatli davranmaları bu dönemde önemli.
Evet, ben bu yılki etkinliğin programına baktığımda o farkındalıkla ebeveynlik konusunun ele alındığı bölüme bakıyorum. Evet. İçimizdeki çocuğa şefkatli ebeveynlik diyor. Galiba önce az önce dediğiniz gibi önce kendimize bir şefkat göstermemiz, ebeveynlik yapmamız gerekiyor ki çocuğumuza da faydamız olsun, değil mi?
Kesinlikle, çok doğru. Yani biraz her şey kendimizden başlıyor. Eğer ki biz insan olarak kendimizle iyi ilişkiler içerisindeysek, kendimizle pozitif bir ilişkimiz varsa, bu bizim halimizde, tavrımızda, gülümsememizde, bakışımızda, dışarıya yaydığımız enerjiye, çocuğumuzla ilişkimize yansıyan bir şey. O yüzden çocuğa da bir model. Şimdi eğer ki saçını süpürge eden sürekli cefakar bir model varsa çocuğun karşısında, o zaman çocuk da bunu kendisi sürdürme eğiliminde oluyor. Yani o da ileride ebeveyn olduğunda kendine ait bir hayatı olmuyor. Ve sürekli başkalarına adanmış bir hayat yaşama peşinde olabilir. Her zaman böyle olur demiyorum. Bunun tam tersini de yapan, çünkü bundan muzdarip olup tam tersini yapmak isteyen de olacaktır ama sonuç olarak anne babanın kendine ait bir hayatı olması, bir birey olduğunu ortaya koyması, çocuğun da bir birey olarak gelişmesi açısından çok önemli tabii ki.
Şimdi sizi dinlerken aklıma geldi ama şimdi bu günümüz koşullarında hayatın zorluklarıyla boğuşuyor anne babalar. Bir yandan da geçmişte kendi anne babalarından böyle görmemişler. Yani böyle bir eğitim de almamışlar. Nasıl eğitilecek? Yani nasıl ulaşılabilir? Keşke bütün anne babalara ulaşabilsek.
Ya bu açıdan bence şanslı bir çağda yaşıyoruz. Çünkü ben mesela şimdi kendi annemi düşünüyorum. Benim annem çok genç anne olmuş. O zaman ne internet var, ne eğitimler var, ne bilgiye erişim şimdiki gibi. Mesela annem beni emzirememiş ve emzirmemiş. Ama bunun bilgisine ulaşacağı bir kaynak yokmuş. Yani şu anda bilgi çağında yaşıyoruz. Şu anda anne babalar her kanaldan her türlü bilgiye erişebilirler. Bakın sosyal medyada bile her akşam bir sürü eğitimci canlı yayın yapıyor. İnternete gidin, videolarla çocuk eğitimi diye arama yapın. Binlerce video çıkıyor karşınıza. O yüzden bu çağda bence benim bu konuda bilgim yoktu demek doğru gelmiyor bana. Bu konuda aileler bir adım atmak durumundalar. Bakın bir sürü kitaplar var. Evet. Yani insan kendisini geliştirmekle mükellef. Eğer bir can dünyaya getiriyorsanız bu çok büyük bir sorumluluk. Bu kişiyi topluma kazandıracak olan, onun iyi bir insan olarak yetişmesini sağlayacak olan, vicdanlı bir insan olarak yetişmesini sağlayacak olan kişi ilk doğduğu ortamdaki anne babası ve hayatın ilk yılları özellikle çok önemli. Zaten bizim bu organizasyonda temel hedefimiz de o yüzden anne babaları eğitmek, bilinçlendirmek. Biz bunun bir ayağıyız. Bu tür konferanslar, bu tür eğitimler bir ayağı. Ama bu konferansa katılamayan insanlar veya katılmayanlar bir şekilde başka bir sürü kendini eğitme seçeneğine sahipler.
Yeter ki istensin.
Adım atsın. Evet. Tabii ki. Yani bu bilince sahip olmak, buna değer vermek. Bakın eğitime değer vermek. Bu çok önemli. Eğitime değer veren insan bu adımları atar. Değer vermeyen ne yapar? Ben bu bilgileri izlemeyeceğim deyip gider televizyonda işte bir sürü anlamsız diziler var. Boş boş programlar var. Bu da bir seçim. Ya da ben bir insan yetiştiriyorum deyip kendimi nasıl daha iyi bir ebeveyn olarak geliştirebilirim diye eğitici programlara yönelmek de ayrı bir seçim. Yaptığımız seçimler çocuğumuzun sonuçlarını çok etkiliyor.
Doğru. Şimdi kitaplarınızdan birinde bir söz var, bunu paylaşmak istiyorum. Dünyanın en iyi annesi bendim, kendi çocuklarım olana kadar. Çok hoşuma gitti.
Evet. Öyle, çok güzel o söz. Kimin de hatırlamıyor, Adel Fadar olabilir.
Anonim yazıyor aslında.
Anonim. Öyle, çünkü teoriyle pratik kesinlikle birbiriyle örtüşmüyor. Yani bir elinizdeki kitaba bakıyorsunuz, bir evinizdeki çocuğa bakıyorsunuz. Bir türlü bunlar bağdaşmıyor. Evet. Çünkü çocuk yetiştirmek hiçbir formüle sığmıyor. Bu nedenle en önemli, en değerli şey çocuğumuzla iletişim halinde, ilişki halinde olmak. Birlikte vakit geçirmeye çalışmak. Onun kendine özgü mizacını, kabiliyetlerini, tercihlerini anlamaya çalışmak. Yani onu tanımaya çalışmak. Ve tabii ki bu kaynaklar, bu bilgiler değerli, değersiz değil. Ama en güzeli, bu dışarıdan aldığımız, kitaplardan, uzmanlardan, eğitimlerden aldığımız bilgileri kendi sezgimizle, kendi ilişkimizle harmanlayıp kendi doğrumuzu bulmak. Yoksa kitap teoridir. Teori hiçbir zaman sizin evinizi yansıtmaz. Ama genel olarak bir çerçeve sunar size. Siz onun üzerinde düşünüp kendi çocuğum için bu bilgiden nasıl faydalanabilirim veya bu bilginin neresine alıp uygulayabilirim, buna bakmak gerekir. Yani uzmanlar da çok kötü insanlar değil. Onlar da iyi bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama onların söyledikleri de kesin net değişmez bilgi elbette değil. Yani bilimsel bilgi bile zaman içinde eskiyor ve sürekli yeni bilgiler geliyor. Biz o an için elimizdeki bilgiyle en iyi nasıl sonucu alıyoruz, buna bakacağız.
Evet, tabii bir de yani insan olunca işin içinde... Kesin tabii. Bir kural olamaz tabii. Şimdi tabii. Bu sözü Anne Beynim Aç adlı kitabınızdan okudum ben. Benim de çocuğum var ve küçükken gerçekten hep düşünürdüm. Aç mı, yeteri kadar besleyebiliyor muyum diye. Çocuklarımızı önce doyurmayı, karınlarını doyurmayı düşünüyoruz ama... Evet. Annenin bundan başka da daha çok görevi var sanıyorum, değil mi?
Evet, ya ben onu özellikle öyle seçtim. Genellikle çocukların annelerine söyledikleri bir cümlede. Tabii ki işin içinde baba da var ama ne olur çocuklar doğal olarak karınları falan acıkınca anne karnım acıktı diye bağırırlar. Ve sonuç olarak Türk annelerinin de yani Türkiye'de annelerin çocukların karınlarını doyurmak üzere temel bir endişesi olduğunu ben görüyorum. Bu çok temel bir endişe. Onun ötesinde de çocukların bazı ihtiyaçları var. Yani çocukların bir midesi olduğu kadar bir beyinleri de var. Evet. Ve bazen onu zihinsel olarak aç bırakabiliyor anne babalar. Toplumda çünkü bizim toplumumuzda maalesef entelektüel ihtiyaçlar bir öncelik değil çoğu evde. Öyle olunca da bu şekilde yetişen çocuklar kendi ayakları üzerinde durmakta, kendileri için düşünmekte zorluk çekebiliyorlar ileride. Ve özellikle anne baba ile çocuğun hayatın ilk birkaç yılında kurduğu ilişki hayatın geri kalanını ve beyin gelişimini çok etkiliyor. Tabii ki herkes çocuğunu çok seviyor. Tabii ki herkes en iyisini yapmak istiyor. Ama bazı şeyleri doğru yapmak lazım. Doğru yapmaya çalışmak lazım. Çünkü o ilk yıllarda yanlış yaklaşımlar uzun vadedeki sonuçları da olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden yani ben evet Anne Beynim Aç diye bir kitap yazdım. Bir beynim de var benim anne, midem tamam. Ya bu çok doğal bu arada, çok içgüdüsel bir şey. Yani ben kaç yaşıma geldim, annem hala bana telefon ettiğinde kızım yemek yedin mi diye sorar. Kızım üşüyor musun? Kızım kapını kilitledin mi? Yani bu bir endişe paketidir annelikle birlikte gelen ve hayat boyu devam eder. Bunu tamam kabul ediyoruz ama onun ötesinde de özellikle hayatın ilk yılında çocukla o zihinsel bağı kurabilirsek, ben ona beyin bağı diyorum. Ergenlik gibi daha fırtınalı zamanlara geldiğimiz zaman ilişkimiz de daha düzgün yürüyebilir. O yüzden bu kısım önemli.
Peki şimdi dinleyicilerimiz arasında çocukları büyümüş ebeveynler de vardır mutlaka. Siz dediniz ki bu Mom Talks özellikle çocukları ilk yıllarını yaşayan, yani o anne babalara yönelik onların yani çocuğun ilk yılları çok önemli dediniz.
Evet.
Peki fırsat kaçtı mı acaba?
Daha büyük yaşlardaki
çocuklar için.
Aslında ben yani böyle bir şey söyledim ama bu yılki Mom Talks içeriğine baktığınız zaman bu söylediğim geçerli değil. Yani çünkü farkındalıklı ebeveyn olmak mesela her yaştan, yani çünkü orada ne diyor? Kendi ebeveynliğine dönüp bak. Bu her yaştan anne babanın yapması iyi olacak bir şey. Veya zorlukları aşmaktan söz ediyoruz. Yani burada tabii ki hayatın ilk yılları önemli ama bir kere insan hayat boyu gelişimini sürdüren bir canlı. Ergenlik dönemi de çok değişimin ve gelişimin meydana geldiği bir dönem. O yüzden bununla sınırlamamak lazım. Ben ilk başta söylediğimi o anlamda geri alıyorum. Bu her yaşta anne babaların mutlaka fayda sağlayacağı bir içerik diye düşünebilirsiniz. Ve evet, beyin nöroplastik diyoruz biz. Bu şu demek, her yeni deneyimle, her yeni öğrendiğimiz bilgiyle her an değişiyoruz hepimiz ölene kadar. Tabii bu ilk çocuklukta çok daha hızlı bu gelişim. Sonra giderek yavaşlıyor ama asla durmuyor. O yüzden de hiçbir zaman geç diye bir şey zaten yok. Her zaman için ilişkiler de rayına konulabiliyor. Bu şekilde bakmak lazım genel olarak hayata. Bu çünkü bir veri, yani bu benim uydurduğum bir şey değil. Beyin araştırmalarının ortaya koyduğu bir şey.
Evet, o zaman bu sevindirici bir şey. Artık bizim çocuğumuz büyüdü, iş işten geçti deyip bırakmamak lazım.
İş işten geçmez.
Bizim için de
ama
öyle,
zorlaşabilir. Evet, daha çok çaba ortaya koymak gerekebilir ama iş işten geçmez.
Peki. Şimdi bu online etkinliğe nasıl ulaşabiliyor katılmak isteyenler? Aha. Onu da paylaşalım.
Tabii ki. Bir kere bir web sitemiz var. Mom, yani tabii biz İngilizce olduğu için ben doğru düzgün söyleyeyim. Mersin, Ordu, Mersin, Trabzon, Adana, Lüleburgaz, Kayseri, Samsun.com momtalk.com .tr adresinden ulaşmak mümkün. Onun dışında Instagram üzerinde de bir sosyal medya hesabımız var. Momtalk.tr diyerek. Biletino üzerinden direkt ulaşabilirsiniz. Diğer ulaşma seçeneği. Bu kanallardan mümkün.
Önceki toplantıları görebilmek, izleyebilmek mümkün mü?
Maalesef mümkün değil. Şimdi biz oraya çok sayıda konuşmacı çağırıyoruz ve onlar çok böyle sonuç olarak bu programların YouTube ortamında yayınlanmasını tercih etmeyebiliyorlar. Kendi özel slaytları, içerikleri, eğitimlerde kullandıkları bir takım materyaller olduğu için. O yüzden sonrasında izlemek mümkün değil ama şöyle bir izleme şansı var. 20 Mart Cumartesi günü etkinlik tam gün. O gün izleyemeyenler gönderilen linkten 2 hafta boyunca tekrar izleme şansına sahip oluyorlar. Yani 20 Mart'ta olacak. Sonrasında 27 Mart 10 Nisan arası aynı linkten bütün eğitime istedikleri kadar ulaşma şansı olacak. Fakat sonrasında bir yerde yayınlanmayacak maalesef.
Peki Bahar Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle olduğunuz için ama elimde son kitabınız da var. Senin Yolun Hangisi?
Evet.
Ve bu kitap üzerine de ayrıca bir programda sizinle buluşmayı çok isteriz. Yalnız çocuğumuz için değil, kendi potansiyelimizi de şimdiye kadar keşfedemediysek eğer keşfedebilmek adına sizinle tekrar birlikte olmak isteriz.
Tabii ki. Yani şunu unutmayalım. Ömürler uzuyor artık. O yüzden hani potansiyelimizi keşfetmek için zamanımız da var. Eskiden daha önceki kuşaklarda hayat bu kadar uzun değilmiş. Bir noktaya gelince insan sorgulamaya başlıyor o yüzden. Bayağı önünde uzun da bir yol varsa hayat boyu o potansiyeli keşfetmek için imkan var. Dediğim gibi asla geç kalmış olmak diye bir şey de yok. Şunu hatırlatayım, Muazzez İlmiyeç'in ilk kitabını 81 yaşında yazmış ve her yıl bir kitap yazmış sonrasında. Hani gerisini siz düşünün.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum.
Ben tekrar teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere. Görüşmek. Yazar ve akademisyen Doktor Bahar Eriş ile birlikteydik. Programımız devam ediyor.
Düşünmek gözlerinde çığlıklarla, kuşlara isyan etmek uçamamaktan, yüreğimdeki sancıları yaşamayı sevmek, öğrenmemek, bildiklerimi de silmek. İsterdim yeniden doğmak ya da hepten yok olmak, İsterdim daha iyi olmak, bir melek gibi kanat açıp dağlara uçmak. Birileri buna izin vermedi, buralarda yaşamak izne tabi. Saçına dokunmak rüzgarların temasıyla, yeniden coşabilmek karanfillerle, uçurumları yenmek kaygan zeminlerde, İsyanlara dalmak dini cesaretiyle. İsterdim yeniden doğmak ya da hepten yok olmak, İsterdim daha iyi olmak, bir melek gibi kanat açıp dağlara uçmak. Birileri buna izin vermedi, buralarda yaşamak izne tabi.
Leyla Kokusu devam ediyor. Bugün sizi Yasemin'in sesinden çok fazla mahrum etmek istemiyoruz. Daha önceki programlarımızdan birinde ele aldığımız bir konu vardı, tüketim. Bununla ilgili Yasemin'in bir röportajı var. Şimdi bu röportajı tekrar yayınlayacağız sizin için. Tüketim toplumu haline geldik. Tüketim alışkanlıklarımız üzerine bir röportaj. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mübarek Babaoğlu ile yapılmış bir röportaj. Dinliyoruz.
Yaşamın her alanında her gün yeni bir gelişme, ilerleme sağlanırken hayatımız daha da mı karmaşık hale geliyor acaba? Hayatlarımızı kolaylaştırmak adına ortaya çıkan pek çok şey bizim ihtiyaçlarımızın da artmasına mı yol açıyor? Tüketim nedir? Nasıl tüketim toplumu haline geldik biz? Tüketim alışkanlıklarımız nasıl değişiyor? Bilinçli tüketici kimdir? Ve bununla ilintili pek çok soruyu az sonra Profesör Doktor Mübarek Babaoğlu'na soracağız. Kendileri Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi emekli öğretim üyesi, Tüketici Pazar Araştırma, Danışma, Test ve Eğitim Merkezi kurucusu ve danışmanı aynı zamanda Mübarek Hanım. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet Mübarek Hocam, ben şöyle bir giriş yaptım ama tüketim nedir diyelim. Tüketim hayatımızın vazgeçilmezi sanki, ama sanki üretildikçe de daha da çok tüketiyoruz biz. Nedir bu döngü?
Evet, evet. Çünkü üretildikçe daha çok tüketiyoruz, doğru bir şey. Çünkü üretimin temel amacı tüketim. Hı hı. Tüketicinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin üretilmesi. ve bunların da pazara sunularak tüketici tatmini yoluyla da işletmelerin kar elde etmesi.
Evet.
Dolayısıyla üretim ve tüketim birbirini tamamlayan iki faktör. Üretim olmadan tüketim yok, tüketim olmadan da üretim yok.
Evet, peki acaba tüketilcikçe biz daha çok mu yani hani ihtiyacımız olmayan şeyler olsa da tüketmeye meyilli miyiz biz?
Şimdi tabii ki doğru bir teşhis. Şimdi zaten hayatta kalabilmenin gereği, yaşamı sürdürebilme adına temel fiziksel ihtiyaçların karşılanması ve o temel fiziksel ihtiyaçlardan sonra da daha üst düzeydeki bazı ihtiyaçların karşılanması. Yani biz hem beslenmek, barınmak, hem yaşamı sürdürebilmek, hem de kendimizi gerçekleştirebilmek, bir topluma, bir gruba ait olma hissimizi tatmin edebilmek, ondan sonra estetik zevklerimizi geliştirebilmek ve bu noktada da tabii ki tüketim giderek şekil değiştiriyor. Yani belki ekonominin ilk dönemlerinde, yani pazar ekonomisinin yavaş yavaş başladığı ilk dönemlerinde tamamen ihtiyaça yönelik olarak bir satın alma söz konusuyken, pazar olanaklarının artmasıyla birlikte tüketicinin tüketimdeki amacı ihtiyaçtan çok fazla şekil değiştirmiş durumda. Yani burada ihtiyaç ve istek ayrımını yapmamız lazım.
Peki evet, ihtiyaç nedir? İstek nedir? Ben bunu çok sık kullanıyorum, biliyor musunuz?
Evet.
Özellikle evde kızlar bir şey istediğinde diyorum ki hiç ilgilenmiyorum. Aa, hayır, bu bir ihtiyaç değil, sadece bir istek diyerek geçiştiriveriyorum. Doğru mu yapıyorum acaba?
Şimdi şöyle, tabii ihtiyaç tatmin edilmediği zaman ciddi rahatsızlık yaratan bir tüketim biçimi. Yani siz açsınız, yemek yemek durumundasınız. Kış geldi, üşüyorsunuz, giyinmek durumundasınız. Yani bu tatmin edilmediği zaman ciddi bir rahatsızlık yaratan ve sizi içeriden taciz eden bir şey. Ama istek tamamen arzuyla alakalı. Tamamen arzu. Yani olmazsa olmazı ihtiyaç gibi değil. Yani olmasa da olur. Ama arzuyla alakalı. Yani istek ihtiyaç tamamen fizyolojik ama istek tamamen psikolojik ve duygusal. Yani motivleri farklı. Anlatabildim mi? Tüketimin altında yatan motivler var. Yani bizi şey yapıyor, dürtüyor, güdüler var. Acıktın git yemek ye diyor. Susadın git su iç diyor. Ayakkabın yok, kış geliyor, git ayakkabı al diyor. Ama öteki tamamen diyor ki, bak şu kırmızı ayakkabı sana çok güzel bakıyor buradan. Yani bu senin filan elbisenin altına çok iyi olur diyor.
Yapıyoruz.
Bir sürü alternatif ayakkabının var iken. Yani anlatabildim mi? Biri altta yatan güdü önemli.
Evet.
Evet, yani, ayrım böyle, en kolay böyle yapılıyor.
Evet, Mübera hocam, ama biz galiba ihtiyaçlarımızdan çok isteklerimizi de ertelememeye çalışıyoruz. Bu bir denge midir acaba? Hani diğerinde hani yok hayır o kadar almayalım. Bak senin şundan var zaten, ya da kendim için diyeyim. Yok senin işte siyah gömleğin var, beyazı da olmasın Yasemin. Dediğimde...
Yasemin Hanım tabii ki çok haklısınız. Ama burada sadece tüketiciyi, tek başına tüketiciyi suçlayabilmek çok mümkün değil. Şimdi giderek pazar ekonomisinin gelişmesiyle ve piyasadaki rekabetin çok artmasıyla beraber, özellikle de iletişim araçları, sosyal medya ve televizyon, işte görsel basın, dergiler, gazeteler, bütün bunlarla beraber bir şey empoze ediliyor. Yani sen şu anda tam değilsin. Şunu tüketirsen tam olacaksın. Veya senin aradığın gerçek mutluluk bu telefonun bir sonraki modelinde. Şimdi sen tam mutlu değilsin, bir sonraki modelde daha mutlu olacaksın.
Eyvah.
Bu öyle bir hale gelmiş durumda ki pazar size bazı isteklerinizi ihtiyaçmış gibi sunuyor. Anlatabildim mi?
Tabii.
Yani orada pazarın tüketiciye ulaşmada kullandığı yollar çok değişti. Kanallar çok değişti.
Evet.
Dolayısıyla rekabet de sertleştiği için artık herkes, tüketicinin elindeki, herkes derken üreticiden söz ediyorum. Veya aracı kuruluşlardan ve tabii ki mağazalardan, işte tüketim ürünlerini pazara sunan aracılardan bahsediyorum. Onlar tüketicinin elindeki paraya bakıyor. Ve diyor ki o parayı benim ürünüme yatırmalı. Ve o parayı kendi ürününe yatırılması için de
her türlü argümanı kullanıyor. Bu bazen kimi zaman doğru, rasyonel mesajlar oluyor. Kimi zaman da tamamen etik tüketimin dışında daha çılgın ve tüketim etiğiyle, daha doğrusu fair trade dediğimiz iyi pazar uygulamalarıyla örtüşmeyecek bazı kanallar da size ulaşıp o elinizdeki parayı kendi ürünlerine yatırmasını sağlamaya çalışıyor.
Evet. Şimdi
burada işletmelerin bu noktada tabii ciddi biçimde sorumlulukları var. Ama tabii ki tüketici bilinci de bunun üstesinden gelebilir mi? Evet, gelebilir.
Gelebilir. Şimdi tüketim alışkanlıklarımız da var bizim aslında, değil mi Müberan? Hı hı. Yani bir rutine bindirdiğimiz, bir alışılagelmiş davranış biçimi olarak yaptığımız şeyler de var. Ama benim aklımdan hiç bu çıkmıyor. Geçen gün oturdum, insan hafızası unutmayla hastalığı oymuş. Unutuvermişim demek ki. Pandeminin, işte salgının ilk çıktığında bizim market alışverişi için gecenin bir saate kadar kuyruklarda oluşumuz geldi aklıma.
Evet.
Burada, evet. Buradaki tüketim alışkanlıklarımız alt üst oldu bizim. Bir taraftan da sanki yokluk bilinci geldi.
Yokluk, ne dersiniz? Yokluk bilinci geldi tabii. Hı. Evet. Zaten o kafanın arkasında bir yerde var, genetik kodlarda.
Evet.
Kıtlık bilinci var yani. Yokluk tabii. Bilinci, kıtlık bilinci var zaten. Hı-hı. Tabii Covid'de ciddi biçimde tüketim alışkanlıkları değişti.
Evet.
Bunların bir kısmı ilerleyen zamanlarda kalıcı olacak. Bir kısmı Covid'le birlikte unutabiliriz, tekrar eskiye dönebiliriz ama büyük bir kısmı kalıcı olacak.
Öyle mi?
Evet. Mesela internet alışverişi bunlardan bir tanesi.
İnternet alışverişi, evet.
Evet, internet alışverişi bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla zaten firmalarda tüketicide meydana gelen bu tüketim alışkanlıklarına göre kendilerine bir satış kanalı oluşturma yolundalar hepsi.
Tabii.
O nedenle Covid öncesi ve Covid sonrası tüketici davranışlarında bir miktar değişim gözlemleyeceğiz tabii ki. Mesela markalar değişti. Satın aldığımız markalar değişti. Satın aldığımız kanallar değişti. Mecralar değişti. Dolayısıyla bunlar bir kısmı o markaları satın almaya devam edecek Covid'den sonra da.
Doğru, doğru. Evet.
Yani bu şekilde.
Evet, yani
bir değişiklik var.
Yani hayat, evet. Hayatımızı şöyle baktığımız zaman, az evvel konuştuk, eğitim alanında çocuklar üzerindeki psikolojileri, işte velilerin psikolojileri, ne,
evet.
işte bunların, evet. hepsinden bahsettik. Evet. Bir taraftan eğitimi etkiledi. Evet, baksanıza şuraya.
Tabii.
Yani tüketim alışkanlıklarımız değişti diyorsunuz ve bazıları değişmeye devam edecek. Bazıları kronik edecek. Kalacak. Kronik.
Kalıcı olacak. Evet.
Evet. Evet. Evet. Peki peki bizim bilinçli bir tüketici olmak için ne yapmamız gerekiyor? Yani biz alışveriş yaparken ilk sorumuz ne olmalı? Buna ihtiyacım var mı? Mıdır
şimdi,
mesela?
Evet. Şimdi bilinçli tüketim, bir defa bilinçli tüketimin özünde tüketimi, üretim ve tüketimi sorgulamak var. Yani hem üretim sürecini sorgulayacaksınız. Yani insan sağlığına zarar veren, işte canlılara zarar veren, ne bileyim, üretim sırasında doğayı kirleten, belki çocuk işçi çalıştıran, hayvan deneyleri yapan, yani bunların üretim sürecinde benim ve gelecekteki çocuklarımın yaşamını tehlikeye sokacak bir üretim modeliyle mi karşı karşıyayız? Tamam mı? Bu yapılırken çevreye ne kadar zarar veriliyor gibi. Yani bütün bunlar, tüketimi sorgulamak var bilinçli tüketimin altında. Bir diğer konu da tüketimin öznesi, nesnesi değil, öznesi haline geldi. Yani tercihleriyle pazarı etkilemek. Böyle bir tüketici, bilinçli tüketici. Yani manipüle edilen değil, manipüle edebilen bir tüketiciye biz bilinçli tüketici diyebiliriz.
Evet, evet. Manipüle edebilen.
Evet, peki, manipüle edebilen. Yani pazarı etkileyen, pazarı etkileme gücüne sahip. Yani çünkü satın alma, Yasemin Hanım, her satın alma...
Evet.
Bir parayı bir ürüne yatırıyorsunuz.
Evet.
Bunun bir mesajı var. Diyorsunuz ki ben bu ürünü seçtim.
Tamam.
Diğerini seçmedim. Alternatif öteki ürünü seçmedim. Tamam, seçtiklerden A'yı seçtim. B'yi, C'yi, D'yi seçmedim.
Tamam.
A'yı seçtim derken bunun bir mesajı var. Bu hem A neden seçildiğini bilmesi gerekiyor, hem de B, C, D niye seçilmediğini bilmesi gerekiyor. Tüketici bu mesajı doğru ilettiği takdirde o zaman pazarı etkileme gücüne sahip oluyor. Yani şunu, seni seçtim şu sebepten, seni seçmedim bu sebepten. Bu mesajı doğru aktarmak gerekiyor. Yani tüketiciden gelen feedback tüketici için ve satıcı için çok ciddi bir mesaj.
Evet.
O nedenle biz hep şunu söyleriz. Satın almayı 3 aşamalı bir davranış biçimi olarak değerlendirdiğimizde tüketim öncesi, tüketim ve tüketim sonrası. Tüketim öncesi, hadi minimalize edelim, aileyi diyelim. Çünkü toplumdaki en küçük tüketim birimi aile. Bireyden aileye gelelim. Aile için satın alındığını düşünelim. Ailedeki her fertin işte biraz önce konuştuğumuz gibi ihtiyaç ve istekleri, bunların önem ve öncelik sırası, bunları sıralayabilmek, bunları iyi değerlendirebilmek, pazardaki alternatiflerle elimizde var olan paranın o alternatifler içerisinde en uygununa yetip yetmeyeceği, hangisini seçip seçemeyeceğimiz, bu satın alma öncesi. Satın alma sırasında çıktığımızda da elimizde bir listemiz, ihtiyacımız olan, neyi, nereden, ne şekilde, ne zaman, hangi mağazadan. Çünkü elinizde bir ihtiyaç var ve bunu karşılayacak, hadi istek de diyelim, karşılayacak bir sürü alternatif ürün var. Bunların hangisini, hangi zamanda ve hangi yerden satın alacaksın? Bunun için de pazar araştırması önemli satın alma sırasında. Sonrası da, satın alma sonrası en önemli aşama bana sorarsanız. Niye? Çünkü satın almayı değerlendiriyorsunuz. Hayalini kurduğunuz, sahip olmak istediğiniz her neyse, o model işte telefondu, televizyondu, işte bir şeydi, yani aldınız geldiniz. Kullanmaya başladığınızda gerçek tecrübe oluşmaya başlıyor.
Tabii.
Ne para verdim, ne umuyordum, ne buldum.
Ne buldum.
Tamam. Bazen beklentimizin üstünde olabilir bu, bazen beklentimizin altında olabilir. Bu değerlendirme bir sonraki satın almada size yol gösterir. Ve bir sonraki, eğer o satın almada bir hata yaptıysanız, bir sonraki satın almada o hatayı tekrarlamamanız için satın alma sonrası bu tüketimi sorgulama aşamasını atlamamak gerekir. Bilinçli tüketim dediğimiz bu her aşamada bu söylediğimiz adımları atlamadan yerine getiren ve bunu, bu süreci, bu süreçten elde ettiği tecrübeyi de üreticiye, aracıya, satıcıya iletmen ve talebini doğru ifade edebilen.
Evet.
Eğer gerçekten tüketici tatmini yoluyla kar elde etmeyi isteyen çağdaş bir pazar anlayışına sahip işletmeyse, zaten o tüketicinin bu geri bildiriminin, feedback'inin peşinde olacaktır.
Tamam. Tamam.
Beğendiniz mi? Mutlu
tabii,
oldunuz
tabii,
mu?
Tabii.
Kullanırken bir sıkıntıyla yaşadınız mı? Yaşadınız mı? Çünkü ne yapıyorlar mesela? Bir bankada internet veya telefon bankacılığını kullanıyorsunuz. Hemen size geri dönüyorlar. Bunu değerlendirir misiniz diye. Neden? Çünkü bir sonrakinde tüketiciyi daha memnun ederek diğerlerinin önüne geçmeye çalışmak. Anlatabildim mi?
O zaman bu bilinçli tüketicinin özelliklerinden birisi değil mi Beran?
Evet, yani evet.
Piyasa araştırması yapacak.
Öncelikle ihtiyaçlarını doğru
tespit edecek, piyasa araştırmasını
ihtiyaçlarla
yapacak.
İhtiyaçlarla imkanlarının arasında optimum bir dengeyi sağlayacak. Yani belli bir geliri var.
Evet.
Ve o gelirini yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlar arasında dağıtan da bir tüketici var.
Tamam.
Burada optimum dengeyi, yani her bakımdan tatmin edilebilmiş bir tüketim dengesini sağlama bilinci, bilinçli tüketim. Yani bir ihtiyacı veya bir isteği öne çıkartıp da diğerlerini göz ardı etmek değil.
Anladım.
Optimum, yani en doğru, üst seviyede tatmini sağlayan bir tüketim modeli oluşturmak.
Evet.
Sonra da bunu bir sonraki satın alma için doğru yapılıp yapılmadığını değerlendirmek burada. Evet. Ama tabii böyle bir bilinçli tüketiciyi pazarın çoğu, yani hani hepsi demeyelim,
çok sevmiyorlar.
Çoğu böyle bir tüketiciyi çok tercih etmiyor. Tüketicinin daha çok duygusal motivlerine hitap eden şeyler.
Daha görüyoruz. Çabuk kandırılabilir. Değil mi?
Evet,
aklı çelinebilir. Evet Müber Hanım, çok teşekkür ederiz. Sohbetimizi burada bölüyorum. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Sağ olun.
Faydalı olabildiysem çok mutluyum.
Olmaz mı? Olmaz mı? Yine bekliyoruz Müber Hanım. Profesör Doktor Mübera Babaoğlu. Sağ olun. Hoşçakalın Müber Hanım. Hoşçakalınız.
Leyla Kokusu bu hafta da sona geldi. Gelecek hafta güzellikleri paylaşmak üzere yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hoşça kalın.
Leyla Kokusu.